Ayrım 24.
Konuşmadan öylece oturdular. Bir süre sonra Hikmet'in kollarından sıyrıldı Sevgi, yatak odasına yürüdü. Hikmet koltukta düşündü, Sevgi'nin son günlerde biraz huysuzlaştığını düşündü, işini sevmediğini düşündü. Arada dostların hatırı olmasa patronun belki de kendisini işten çıkaracağını düşündü. Evli bir erkek diye düşündü, sorumluluklar diye düşündü. Kalktı yatak odasına gitti. Sevgi'nin uyumuş olduğunu gördü. Yatak odası takımına ait bitirilmiş tek parça eşya olan yatağın bir köşesine kıvrılmıştı Sevgi. Yerde küçük defteri duruyordu. Hikmet defteri aldı ve açık duran sayfayı okudu. Bir takım insanlar. Onlar mutluluklara düşmandır. Karanlıkta gözleri daha iyi gören yarasalar gibi mutlak bir gecenin olmasını beklerler. Bizi de şaşırtmak istiyorlar. Yorgunum fakat her şeyi seziyorum. Artık bir roman yazacak kadar yaşantım var. Oturup yazmak için sadece. Hikmet salona, koltuğuna döndü. Başkaları gibi yaşamasını bilmeyenler başkalarını taklit etmeliydi. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlardı. Deniz kıyısında bir kahveye oturuyorlar. Ah ne kadar güzel diyorlardı. Deniz havası bize iyi geldi diyorlardı. Önlerinden takalar geçiyordu. Ne sıcak renklere boyanmış tekneler diyorlardı. O renkle o rengi hangi ressam yan yana getirmeye cesaret edebilir? Bunları Nursel Hanım'dan öğrenmişlerdi. Sağlam deniz havasını işlerine çekiyorlardı. İnsanın temiz havaya ihtiyacı var diyorlardı. Bunu da Bilge'den öğrenmişlerdi. Bütün bu temiz havaya rağmen gece iyi uyuyamıyorlardı. Deliksiz bir uyku çekecek kadar yorulmadık da ondan diyorlardı. Ertesi gün tepelere tırmanıyorlardı. İkisi de bu işte oldukça güçlük çekiyordu. Sevginin ayakkabıları ayağından çıkıyordu. Sonra bir dik yamacın zor bir noktasında kalıyordu Sevgi. Ne ileri ne geri gidebiliyordu. Hikmet de elleriyle topraklara tutunarak güçlükle karısının yanına ulaşıyordu. Erkek olduğu için daha kolay yürüyordu ne de olsa. Sevgiyi takılıp kaldığı otların arasından çıkarıyordu. Yüksek otların arasında dinleniyorlardı sonra. Buraya kadar çıkmak zor oldu ama manzara da hiçbir yerden böyle görünmez diyorlardı. Belki de kimse böyle yüksek bir noktaya çıkmamıştı şimdiye kadar. Hikmet çocuklar gibi hür hissediyordu kendini. Ne yazık ki bir keresinde ayağa kaydı, bir çukura girdi. Bileği burkulduğu için bir ay topalladı. Bir de ısırgan otlarından kurtulmasını bilemiyorlardı. Her seferinde bacaklarına saldıran bu arsız otlar yüzünden kaşınıp duruyorlardı. Dönerken ucuz olduğunu düşündükleri bir gazinoya giriyorlar, biraz içiyorlardı. Ne yazık ki Hikmet her mezeyi ısmarlarken yeniden hesap yapıyor, yol parası dışında cebinde ne kaldığını sayıyordu. Yol parası ayrı bir cepte taşınıyordu. Sevgi pantolon cebini dikmeyi unuttuğu için bir keresinde bu para düşürülmüştü. Allah'tan hesap beklenilenden az gelmişti. Biz serseri değil miyiz diye tekrarlıyordu Hikmet. Böyle şeylere aldırır mıyız? Böyle şeylere aldırmıyorlardı. Zaten aldıracak çok az şey kalmıştı. Sevgi hiçbir şeye aldırmadığı halde erkenden uyukluyordu. Hikmet de eşyalarının bir türlü dolduramadığı salonda bütün gece yalnız başına düşünüyordu. Sonra bu zaman düşünmek için ona fazla geldiği için okumaya başladı. Bazen bir iki arkadaşın da yanılıp uğradığı oluyordu. Sevginin uyumuş olduğunu ve Hikmet'in tek başına okuduğunu görenler yeniden bu evle ilgilenmeye başladılar. Üstelik Hikmet okudukları üzerinde fikir yürütmeye de başlamıştı. Yavaş bir sesle karısı uyanmasın diye kitaplar hakkında değişik sözler ediyordu. Galiba Hikmet artık dinlendi gibi sözler ediyordu Hikmet'e duyurmadan. Bilge de geç vakitler uğruyordu. Daha çok işleri yolunda olmayanlar geliyorlardı. Artık Hikmet'in de bazı itiraflarda bulunması bekleniyordu. Söz arasında onun da işlerinin yolunda olmadığı üstü kapalı bir biçimde söyleniyordu. Herhalde söze nereden başlanacağını bilemiyordu. Belki Bilge'ye bir şeyler söyleyebilirdi fakat Bilge de konuşmuyordu. Sevgi daha iyi şartlarda yaşamak istiyordu, kendini iyi hissetmiyordu. Selim amca ölmüştü ve tahminlerin tersine Sevgi'ye biraz para bırakmıştı. Sevgi bu parayla bir iş kurulmasını istiyordu. Oysa Hikmet o günlerde yanında çalıştığı tüccarı bırakmış ve memur olmuştu. Anlamadığı kağıtların bütün gün ortada dolaştığı bir yazıhaneyi artık görmek istemiyordu. Memurluk başkaydı. Kağıtlar kaybolsa bile bu durumdan kimse sorumlu tutulmuyordu. Belirli günlerde muhakkak belirli yerlere vermesi gereken belgelerle insanın ilişiği yoktu memurlukta. Bazı günler bu serbest iş meselesi konuşulacak korkusuyla Hikmet eve dönmek istemiyordu. Serbest olmaktan korkuyordu. Yanına Dumrul'u alıp geliyordu eve. Karısıyla yalnız kalmak istemiyordu. Bir gece de eve geç döndü. Sevgi yatmıştı. Ertesi gün bu olayın üstünde çok durulmadı. Hikmet bazı geceler karısı yattıktan sonra da sokağa çıkmaya başladı. Sevginin sinirleri bozuktu. Evde gürültülü bir kalabalık görmektense kocasının çıkmasına katlanıyordu. Meyhanelere gidiyordu Hikmet ve orada konuşulanları evde anlatmıyordu. Meyhanede de karısından söz etmiyordu. Hafta sonlarında gene tabiatı görmeye gidiyordu sevgiyle birlikte. Tepelere tırmanıyorlardı, güzel manzaralar için eskisi kadar eziyete girmiyorlardı. Deniz kıyısında oturuyorlardı ve sevgi kurulacak yeni işi anlatıyordu. Hikmet de denize, yapraklara, geçen kadınlara bakarak başını sallıyordu. Hikmet'e babasından biraz para kalmıştı. Nedense bu parayı saklamak istiyordu. Bir gün bir yerlerde bir şeyler yapacağını hissediyordu. Sevginin sözlerine başını sallarken bu parayla çalışmadan nasıl yaşanabileceğini kuruyordu kafasında. Bir evde en ucuz kaça oturulabilirdi? Bir günlük yiyecek kaç para tutardı? Sevgi de iş yeri olarak kullanacakları binayı tarif ediyordu. O gün çok elverişli bir han görmüştü, tam istedikleri gibi. Tam kaça çıkar böyle bir yaşantı diye aklından geçiriyordu Hikmet. Hikmet bir gece eve çok geç döndü, sabah oluyordu. Dumrul'u da getirmişti. Karısını uyandırmadan salona girdi. Dumrul sallanarak sokak kapısında yarım kalan sözünü bitirmeye çalışıyordu. ''Sen yazmalısın artık azizim.'' diyordu. Bir sandalyeye çöktü. ''Asıl sen yazmalısın bu evde.'' Hikmet gülümseyerek sevginin mücevherleri çoktan bıraktığını söyledi. Dumrul dili dolaşarak ''Sen bitirmelisin mücevherleri.'' dedi. Hikmet güldü. ''Ne yapabilirim durup dururken?'' ''Hayır.'' diye bağırdı Dumrul. ''Artık kendine yazık edemezsin. Bu evde çürüyemezsin.'' Seslerinden uyanan sevgi kapıda göründü. İnce geceliğinin önünü elleriyle kapamıştı. Hikmet baktı, sevginin gözleri, yabancıların beni bu kılıkta görmelerine nasıl katlanıyorsun diyordu. Sevginin gözleriyle anlattıklarından artık yorulmuş olan Hikmet başını çevirdi. Bu evde benim de yaşadığımı düşünerek biraz daha az gürültü edebilirsiniz dedi sevgi. Hikmet yerinden kalkmak, ona sabahlığını getirmek, divanın üzerinde uyuklamaya başlayan Dumrul'u hemen uyandırıp göndermek, başını önüne eğip suçlu suçlu bir süre dolaşmak, bu arada özür dilemek, belki de sevgiyi öpmek, gülümsemek, sonra da sevginin gözlerine bakmak, yapamayacağı bazı işler için söz vermek, gecenin suçunu Dumrul'un omuzlarına yüklemek, serseriliği kötülemek ve o anda toparlayamadığı daha bir takım davranışlarda bulunmak için bir güç bulamadı kendinde ve uzatma dedi. Uzatma. Başını geriye attı, koltuğa yaslandı. Sevgi hiçbir şey söylemeden çıktı. Dumrul divanın üstünde uyudu, Hikmet düşündü. İçeriden bir ses gelmiyordu. Sevgi tekrar yatmış olmalıydı. Yerinden kalktı, uzun aramalardan sonra sevginin küçük defterini buldu. Boş bir sayfasına yazmaya başladı. Yalnızlık. İkimiz de bu dünyanın insanı değildik. İyi kötü bir şeyler yapmaya çalıştık. Ben suçluyum. Sevgiden farklı olduğumu gizledim. Gene de bizi yargılayanlara karşıyım. Ne yazık sonunda haklı çıktılar. Onlara göstermeliydim. Fakat anlatması çok zor. Benim becerebildiğim bir iş değil. Neler söyleyeceklerini duyar gibi oluyorum, duymak istemiyorum. Bir fırsat daha kaçırdık. Sevgi kendisini ve olanları hiç anlayamayacak. Ben bir şeyler yapabilseydim. Başım ağrıyor, yorgunum. Boşu boşuna denecek, boşu boşuna. İşte buna dayanamıyorum. Dumrul'un omzuna vurdu. Kalk dedi, çıkıp biraz dolaşalım. Dumrul gözlerini ovuşturarak doğruldu. Ne var? Karımla büyük bir kavga ettik dedi. Biraz temiz havaya çıkalım. Üçüncü bölüm 11. Yalnızlığın oyuncakları. Nihayet insanlık da öldü. Haber aldığımıza göre uzun zamandır amansız bir hastalıkla pençeleşen insanlık dün hayata gözlerini yummuştur. Bazı arkadaşlarımız önce bu habere inanmak istememişler ve uzun süre "Yahu insanlık öldü mü?" diye mırıldanmaktan kendilerini alamamışlardır. Bu nedenle gazetelerinde "insanlık öldü mü" ya da "insanlık ölür mü" biçiminde büyük başlıklar yayımlamakla yetinmişlerdir. Fakat acı haber kısa zamanda yayılmış ve gazetelere telefonlar, telgraflar yağmıştır. Herkes insanlığın son durumunu öğrenmek istemiştir. Bazıları da bu haberi bir kelime oyunu sanmışlarsa da yapılan araştırmalar bu acı gerçeğin doğru olduğunu göstermiştir. Evet, insanlık artık aramızda yok. İnsanlıktan uzun süredir ümidini kesenler ya da hayatlarında insanlığın hiç farkında olmayanlar bu haberi yadırgamamışlardır. Fakat insanlık aleminin bu büyük kaybı birçok yürekte derin yaralar açmış ve onları ürkütücü bir karanlığa sürüklemiştir. O kadar ki bazıları artık insanlık olmadığına göre bir alemden de söz edilemeyeceğini ileri sürmeye başlamışlardır. Bize göre böyle geniş yorumlarda bulunmak için vakit henüz erkendir. İnsanlık artık aramızda dolaşmasa bile hatırası gönüllerde her zaman yaşayacak ve çocuklarımız bizden bir zamanlar insanlığın olduğunu, bizim gibi nefes alıp ıstırap çektiğini de öğreneceklerdir. İnsanlığın güzel ve çekingen yüzünü ben de görür gibi oluyorum. Zavallı insanlık kendini belli etmeden sokaklarda dolaşır ve insanlık için bir şeyler yapmaya çalışanları sevgiyle izlerdi. Bugün için insanlık ölmüşse de onun ilkeleri akıllara durgunluk verecek bir canlılıkla aramızda yaşamaya devam edecektir. İnsanlıktan paylarını alamayanlar için o zaten bir ölüydü. Onun bu kadar uzun yaşamasına şaşılıyordu. Yıllarca önce küçük bir kasabada dünyaya gelen insanlık, dünya savaşlarından birinde çok rutubetli bir siperde göğsünü üşütmüş ve aylarca hasta yatmıştı. Bu olaydan sonra hastalığın izlerini bütün ömrünce ciğerlerinde taşıyan insanlık, önceki gece sabaha karşı nefes alamaz olmuş ve gösterilen bütün çabalara rağmen gün ağrırken doktorlar insanlıktan ümitlerini kesmek zorunda kalmışlardır. Doğru dürüst bir tahsil görmeyen ve kendi kendini yetiştiren insanlık hiç evlenmemişti. Küçük yaşta öksüz kalan insanlığa doğru dürüst bir miras da kalmamıştı. Bu yüzden sıkıntılarla geçen hayatı boyunca insanlık başkalarının yardımıyla geçinmeye çalışmıştı. İnsanlığın ölümüyle ülkemiz boşluğu doldurulması mümkün olmayan bir değerini kaybetmiştir. Gazetemiz insanlığın yakınlarına başsağlığı ve sonsuz sabırlar diler. Not: Merhumun cenazesi önce uzun yıllar yaşamış olduğu Hürriyet Caddesi'nden geçirilecek ve ölümüne kadar içinde barındığı Ümit Apartmanı bodrum katında yapılacak kısa ve sade bir törenden sonra toprağa verilecektir. Biraz uzun olmuş dedi Hüsamettin Bey. Sonuna doğru kuvveti kayboluyor, tekrarlara düşüyorsun. Haber şeklinde girdiği için ilan parası vermiyoruz albayım diye acele karşılık verdi Hikmet. Yalnız birinci sayfada yayımlamayacaklar. Bugün demeçler çokmuş. Yedinci sayfanın en görünen yerine koyacaklar. İlan gibi görünmeyeceği için etkisi daha büyük olur dediler. Albay Hüsamettin güldü. Hepimizi rezil ettin dedi. İnsanın bu uydurmalara inanacağı geliyor. Biraz düşünmese neredeyse böyle yaşamak isteyecek insan. Hikmet elindeki kağıdı uzattı. Kendinizi bu akışa bırakın albayım. Zaten kaç kişi kaldık şurada? Bakın insanlık da öldü. Bence bir perdelik dram şeklinde yazmalıydın. İnsanlığın ölümü. Haber şeklinde daha inandırıcı değil mi albayım? İnsanlık öldü. Hikmet'in odasında oturuyorlardı. Kahvelerini içiyorlardı. İlkbahar gelmişti. Pencerenin önündeki ağaç daha koyu bir gölge veriyordu. İnsanlık üzerine uzun bir tartışmaya giriştiler. Parçayı oyun biçimine getirirsek, ayrıca yalnızlığa da bir rol vermek gerekecek albayım. Hüsamettin Bey de konuyu dağıttığını söyledi Hikmet'e. İnsanlığın yalnızlıkla birlikte anlatılması güçtür oğlum. Hikmet hararetle karşı çıktı. Siz bilmezsiniz albayım. İnsanlık tek başına kollarımda can verdi. Yanında kimseler yoktu. Ben derim ki insanlık böyle oyunlara gelmez. Hikmet durgunlaştı. Elimden başka türlüsü gelmiyor albayım. Ortaya rezillikten başka bir şey çıkaramıyorum. Hüsamettin Bey sözü değiştirmek istedi. Şimdi bırakalım bunları. Hanım kızımızdan ne haber? Hikmet biraz sıkıldı. Birbirimizi seviyoruz albayım. Allah belanı vermesin dedi Hüsamettin Bey. Onunla da böyle mi konuşuyorsun? Her zaman değil albayım. Siz yabancı değilsiniz. Bazı duygulu anlar geçirdiğimi itiraf edebilirim size. Fakat göz göze gelerek el ele tutuşmak da tehlikeli oluyor. Bu yaştan sonra deli derler adama. Çocuklar peşimize takılır sonra. Sen adam olmayacaksın dedi albay. Ben de Bilge'ye her zaman bu sözünüzü tekrar ediyorum albayım. Fazla ümide kapılmasın diye. Gönlünün rüzgarına kapılıp gitmesini istemiyorum. Artık bizim gibi emeklilere yakışmaz albayım böyle şeyler. Aslında bu yaştan sonra insan bizim gibi dünya ile ilişiğini kesip kendini tarih ve tiyatroya vermeli. İhtiyar damarlarımdaki yorgun kan bu aşka isyan ediyor albayım. Her an nefes nefese yaşamaya bünyem dayanmıyor.